Ayrım 3, Gafil ile Soytarı, Özlem Peker, sayfa 43. Gafili serbest bırakmadı zorba, devam etti soytarı ile birlikte onu da alıkoymaya. Dağılmalarını emredip kalabalığa çekildi hükümdar kovuğuna. Gafil ile soytarı aç susuz, zorba ise uykusuz geçirdiler 2 günü. Düşünüp duruyordu hükümdar olanların anlamını. Bu yüzden de konuşmadan oturuyordu avluyu seyreden salonda. Yine takla atıp da kaçmalarını engelleyecek şekilde bir sütuna bağlattığı tutsaklarına bakıp düşünüyordu boyuna. Anlamıyordu bir türlü. Nasıl oluyordu da baş bela soytarının kendi kızı olduğunu söylüyordu uğursuz dadı. Karısı da kabul etmişti ağlayarak söylenenlerin doğru olduğunu. Oysa yalan olmalıydı bütün bunlar. Onun bir oğlu vardı sadece ve o devralacaktı tahtını. Bu nasıl iş diye sordu zorba yanında oturan kahine. Nasıl olur da benim varlığından bile haberim olmayan bir kızım olur? Söyle kahin, ben buna nasıl inanayım? Çok tehlikeli bir soruydu bu. Cevap vermekten kaçındı kahin. Çünkü göremiyordu önünü arkasını. Hiç görmemişti ki zaten. Kahin babasını hayal kırıklığına uğratmamak için kahinmiş gibi davranmıştı yıllardır. Şimdiye kadar da çok kolay olmuştu bunu yapması. Tüm soruları hükümdarın isteyeceği gibi cevaplıyordu. Hepsi bu kadardı. Fakat şimdi durum farklıydı. İlk kez kestiremiyordu vereceği cevabı. İzin verin odama kapanayım hükümdarım. Kapanayım da bekleyeyim geçmişi görmeyi ve geleceğin içime doğmasını. En kısa sürede cevaplayacağım sorunuzu. Siz de bırakın artık düşünmeyi bunları. Sağlığınızı kaybedeceksiniz iyice. İç geçirdi zorba. Eliyle gitmesini işaret etti kahine ve yemek saatine kadar cevapla geri gelmesini emretti sakince. Soytarıyı yok etmek geçiyordu içinden. Fakat doğruysa eğer söylenenler, kendi kanından olanı alt etmek ne işine yarayacaktı? Kehanet kendi soyunun hükümranlığını sonlandırmak isteyen bir düşmandan bahsediyordu. Kendisi mi olacaktı yani kendisinin düşmanı? Üstelik zaman akmadığı sürece kimse ödemeyecekse bu ülkede nasıl yok edecekti ki tahtına göz koyanı? Hem ya soytarı değilse düşmanı, o zaman da boş yere yok etmiş olmayacak mıydı kendi kanını? Kahine karşı bir öfke kapladı içini. Neden öğrenmişti sanki kehanetin sahibi babasından kehanetin bütün detaylarını? Avluya takıldı gözleri. Sessizce oturmaktaydılar tutsakları. Soytarıyı seyretti bir süre. Kendisine benzeyip benzemediğini kestirmeye çalıştı. Karısını ve onun sır ortağı dadı ile aşçıyı odayı hapsiyle cezalandırmıştı. Onlara ne yapacağına karar verinceye kadar görmek istemiyordu yüzlerini. Herkese de yasak etmişti onlarla görüşmeyi. Gururu ağır bastığı için de geçmişte olanları onlara sormak yerine kahinden öğrenmeyi yeğlemekteydi. Yine sinirlendi kahine. Kendisine doğru düzgün cevap verememesine. Kara kara düşünürken kahin odasında birden zindandaki falcı kadın düştü aklına ve alelacele yöneldi bodrum katına. Kalabalığın arasında falcıyı aradı gözleri. Ona soracakları vardı. Gördü onu büzüldüğü köşesinde ve nöbetçiye yanına getirmesini emretti kadını. Güçsüzleşmişti falcı. Yine de defol başımdan derken kahine güçlü çıkmıştı sesi. Sus kadın dedi kahin. Sus da dinle beni. Anlatabilir misin hükümdarın kızı olduğu söylenen şu soytarı kılıklı hakkında bildiklerini? Anlatırsan bu konuda geçmiş ve gelecekle ilgili kalbine doğanları çıkartırım seni buradan. Kavuşursun hayatına. Yok anlatmazsan eğer açlıktan daha ağır bir ceza verdiririm sana. Ölse bile ona yardım etmeyeceğini söyledi falcı. Bunu söyler söylemez de tükürdü yere. Sinirlendi kahin. Kadının kırbaçlanmasını emredip nöbetçiye hışımla çıktı merdivenlerden yukarı. Gidip odasına kapandı ve sıkıntıyla dolandı durdu bir aşağı bir yukarı. Zorba ümidini kahine bağlamanın doğru olmadığını kavramıştı aslında. Geç olsa da anlamıştı artık onun su katılmamış bir üçkağıtçıdan başkası olmadığını. Bu yüzden kendisi bulmaya çalışacaktı yolunu. Düşündükçe de berraklaşıyordu aklı. Karnı acıkıp da yemeği getirilince hükümdarın önüne bir emir verdi yanındakilere. Kahini de zindana atın. Görmek istemiyorum bir daha yüzünü o madravazın dedi. Ve ardından da bir kaşık aldı yemeğinden. Alır almaz tabağı fırlattı elinin tersiyle. Aşçıyı derhal oda hapsinden çıkartmasını buyurdu vezire. Dönsün çabuk mutfağına. Yardımcıları tuzla şekeri bile ayıramıyorlar daha. Kahin zindana, aşçı mutfağa gönderildiler. Kahin sinirinden ağlarken aşçının yardımcısı genç kız sevincinden gülmekteydi. Mutfakta. Demek affetmişti yaşlı kadını zorba. Demek zarar vermeyecekti canına. Boşuna sevinmemesini söyledi aşçı ona. Çünkü zorbanın aklından geçenleri tahmin edebilen çıkmamıştı daha. Gün bitip de odasına çekilince aşçı, kendisiyle aynı odayı paylaşan genç yardımcısı da gelip oturduğu yanı başına ve Gamzeli kızın hikayesini anlatmasını istedi bir kez daha. Boş ver çocuk, boş ver. Sor sorma bana diye yanıtladı yaşlı kadın. Genç kızın Gamzeli hakkında bildiği tek şey, mutfakta çalışmaya başladığı ilk gün dadının ağlamaklı bir şekilde gelip oturduğuydu mutfağa. "O gitti," demişti kupkuru bir sesle. "O gitti." Mutfaktakiler ellerindekileri bırakıp onun yanına oturmuşlardı. İşte o zaman akıvermişti kadının güçlükle tuttuğu gözyaşları. Kimse konuşmamıştı. Akşam olunca da sormuştu genç kız aynı odayı paylaştığı aşçıya. "Kime üzülüyoruz biz? Dadı ve sen bugün neden o kadar çok ağladınız?" "Boş ver çocuk, boş ver. Sor sorma bana," diye yanıtlamıştı aşçı. Tıpkı az önce yaptığı gibi. Ama bu sefer vazgeçmeyecekti genç kız. İsrar edecekti sonuna kadar. Etti de. Bu sırrı öğrenmeden uyumayacak ve aşçıyı da uyutmayacaktı. Sır falan da kalmamıştı zaten ortada. Zorbanın bile bildiği bir şeyin adı sır olamazdı ki artık. İç geçirdi. Aşçı ve artık haklı bulduğundan mı, inatçı yardımcısını yoksa direnecek gücü olmadığından mı bilinmez anlattı hikayesini Gamzeli kızın. Gamzeli kız. Derler ki, zorba zorba olalı beri sevmezmiş kız çocuklarını ve daha evlendiği gün karısını karşısına alıp eğer kendisine bir oğul vermezse hem onu hem de çocuğu saraydan atacağını söylemiş acımasızca. Ne var ki hükümdarın gerçekte bir kızı olmuş. Bunu ona söyleyememiş karısı ve yardım etmişler yıllar yılı bu sırrı saklamasına. Dadı ile aşçı. Bebek doğduğunda seferde olduğu için de zorba çok zor olmamış bu yalanı inandırıcı kılmaları. Bebeği kucağına verdiğinde dadı, hükümdarın zavallı karısının gözlerinden yaşlar boşalmışmış. Hem sarılmak istememiş kızına, hem de ondan kaçmak ya da onun yanına alıp birlikte kaçmak. Ne var ki, hiçbir çözüm olmazmış hükümdarın hiddetine. Talih bu ya. Talihsizlik mi yoksa? Aynı sabah bir de erkek çocuğu dünyaya gelmiş sarayda. Saray çalışanlarının arasından genç bir kızın çocuğu. Babası kim bilir kim ve nerede? Annesinin başı dertte, kendisi süt istemekte. Dadıymış genç kıza yardım eden kişi, tıpkı hükümdarlarının karısına olduğu gibi. Ondan başka kimse girmemiş iki odaya da. Birincisi hükümdarın karısının emri, ikincisi gizlilik gereği. Hükümdarın karısınınkinin aksine zor olmuş genç kızın doğumu. Çok uğraşmış dadı, fakat başaramamış. Ölmüş kızcağız doğumdan bir gün sonra, yağmur yağmaktayken dışarıda. Durumu hükümdarın karısına anlatmış dadı. Hiçbir şey gizli kalmazmış ikisinin arasında. İşte o zaman gelmiş hükümdarın karısının aklına kendi kızının yerine annesini kaybetmiş olan bebeği göstermek hükümdara. Zaten seferdeymiş hükümdar. Zaten etrafta hiç kimse yokmuş ki gelip de baksın tahtın varisine. Vezir sağ kolu hükümdarın. O da gitmiş tabii hükümdarla birlikte. Nereleri fethedeceklerse artık dönmezlermiş kolay kolay geriye. Her şey bir anda olmuş. Bulduğu çareyi dadıya anlatmış hükümdarın karısı. Kendisi dayanabilirmiş belki hükümdarın hiddetine ama ya kızı? O yüzden de dadıya uzatmış elindeki kundağı. Sen bak lütfen bebeğime, öksüz kaldı yeğenim. Ona artık ben bakacağım dersin ya da başka bir yalan uydurursun ama yanımızda olur kızım. Hem bizim dibimizde hem de uzak hükümdardan. Belki söyleriz bir gün kızıma da gerçeği ama şimdilik bu seninle benim aramda bir sır olarak kalmalı. Emin misiniz diye sormuş dadı. Gidip getireyim mi odamda sakladığım zavallı oğlancığı? Başını sallamış hükümdarın karısı. Fakat demiş dadı odadan çıkmadan. Bu sır çoktan ikimize ait olmaktan çıktı. Aşçı da biliyor bu sabah olanları. Yani gördü olanı. Birlikte baktık annesine ve ölünce anacığı. Başında birlikte ağladık oğlancığı. Saraydan kimse sormadı bile neden öldüğünü kızcağızın. Bebeği olacağını dahi bilmiyorlardı. Ruhu gibi kendisi de incecikti kızın. Bir de içine kapanıktı, zavallıcık. Öylece alıp götürdüler onu. Aşçı da biliyor bunu. Bir cevap vermemiş hükümdarın karısı. Mecbur boyun eğmiş. O gün birbirlerine verdikleri sözü yıllarca tutmuşlar iki kadın. Elbette bir de sırlarının diğer ortağı olan aşçı. Hükümdar dönünce seferden 2 ay sonra ziyafetler verilmiş sarayda. Halka duyurulmuş hükümdarın karısının güçlü kuvvetli bir erkek çocuğu doğurduğu. İlgilenmemiş hükümdar dadının öksüz yeğeni olduğu bütün saraya duyurulan diğer çocukla. Hiç bilmemiş onun kendi kızı olduğunu. Bilmemiş bile saray çalışanlarının onu Gamzeli kız diye çağırdığını. Oysa aynı Gamze'ymiş hükümdarın da yanağında nöbet tutan. Ama gülmediği için ortaya çıkmıyormuş hiçbir zaman. Kızıysa biliyormuş gülmeyi. Zaman zaman sessizleşse de neşeli bir çocukmuş Gamzeli. Çok seveni varmış çünkü. Özellikle de mutfakta. Bahçede de aslında. Galiba bütün sarayda. Hükümdarın karısıysa uzaktan sevebilmiş kızını yıllar yılı. Ne ona karşı yaşayabilmiş anneliğini, ne de yalandan oğluna karşı. Kızı oynarken bahçede, mutfakta, yalandan oğlu büyüyormuş babası sandığı hükümdarın yanında. Gözüne girebilmek için de babasının ona benzemeye uğraşıyormuş durmaksızın. Ne var ki en büyük özelliği zalimliğiymiş hükümdarın ve çocuk da bundan başka bir örnek alacak bir şey bulamamış. Daha 10 yaşlarındayken bile hiç acıması kalmamış oğlanın. Bu yüzden de saraydakiler ve halk kendi aralarında ona Genç Zorba adını takmış. 20 yaşındayken de gözünü kırpmadan kırbaçlattırınca kendisini çarptı diye genç bir hizmetkarı zorbalığı kabından taşmış. Bir bahar günü olmuş olay. Gamzeli kız tesadüfen şahit, emir kulları çaresiz, zavallı hizmetkar kendisini koruyamayacak kadar aciz. Neymiş? Çarpmış. Hem de koskoca hükümdarın oğluna. Emir verilmiş, zavallı hizmetkar kırbaçlanmış sarayın avlusunda. Gamzeli kız ise donup kalmış gördüklerinin karşısında. Bir kişi hariç kimseyle konuşmamış günlerce. O yüzden de bol bol dinlemiş. Hatta hiç duymaması gerekenleri bile. Burada bıraktı aşçı anlatmayı. Artık yatmasını söyledi dikkatle kendisini dinlemekte olan yardımcısına. Onun uykusuz kalmasını istemiyordu hikayeyi dinlemek uğruna. Sızlandı karşısındaki, istemedi uyumak. Merak ediyordu devamını. Baktı olacak gibi değil, devam etti yaşlı kadın anlatmaya. Hani hükümdarın oğlunun genç bir hizmetkarı kırbaçlattırdığını gören gamzeli kız uzun süre bir kişi hariç kimseyle konuşmamıştı ya, işte o konuştuğu kişi genç zorbaymış. Bir gün yine sessizce oturmaktayken mutfağın bahçeye açılan kapısının önünde ani bir kararla ayağa kalkmış ve etrafındakilerin şaşkın bakışları karşısında oradan geçmekte olan hükümdarın oğlunun önüne dikilmiş gamzeli kız. Sormuş ona, ne istedin o zavallı oğlandan, ne yapmıştı ki sana? Önce şaşırmış hükümdarın oğlu. Alışık değilmiş kendisi izin vermeden konuşulmasına ama çabuk atmış şaşkınlığını ve emir vermiş peşi sıra dikilen adamlarına. Kapatın bu kızı zindana. 5 gün aç kalsın da aklına başına gelsin. Hem babama da anlatacağım bu ayıbını. Bilmem ki o ne ceza verir artık. Bu kadarmış gamzeli kız ile hükümdarın oğlunun arasında geçen konuşma. Ne dikkat etmiş tahtın varisi karşısındakinin kendisini büyüten dadının yeğeni olduğuna, ne de dadının yeğeni olduğunu sanan gamzeli kız dikkat etmiş varisin sesinde çınlayan tuhaf kokuya. Tuhaf bir korkuymuş hükümdarın oğlunun içindeki. Sanki karşısındaki bu kız onun için çok büyük bir tehlikeymiş gibi. Gamzeli kızı götürürken emir kulları zindana, dadı fırlamış duyduğu sesler yüzünden dışarıya. Yalvarmış muhafızlara ama başaramamış gamzeliyi onların elinden almayı. Koşmuş dadı hükümdarın karısına ve anlatmış olanları. Hükümdarın karısı hemen yoklamış oğlu gibi büyüttüğü çocuğun ağzını. Böyle böyle dediler oğlum, gerçekten kapattırdın mı yoksa zavallı kızcağız zindana? Hem bilmez misin ki o kız senin dadının yeğeni? Yapılır mı böyle bir acımasızlık garip bir kızcağıza? Hükümdar babasına benzemekle kararlı olan cevaplamış. Sen karışma anne bu işlere. Hem hizmetlilerle de bu kadar sıkı fıkı olma. Dadım da olsa yeğeni de benim karşıma dikilip konuşmaya cüret edemez hiç kimse. Fakat görünce annesinin ağlamaya başladığını, yumuşatmış biraz o taklit zalimliğini. Çok istiyorsan eğer babama anlatmam olanları ama daha fazlasını benden isteme. Cevap verememiş hükümdarın karısı. Sessizce silmiş gözlerini. Çaresiz 5 gün beklemişler ki gamzeli kız çıksın zindandan. Derken 5 gün uçup gitmiş hayattan ve bitap bir halde sevdiklerinin yanına dönmüş gamzeli. Bir kolunda dadı, diğerinde aşçı. Yatırmışlar onu yatağa. Haber salınmış hükümdarın karısına gizlice gelip kızını görebilsin diye. Kızını baygın yatarken görünce kadın kendini tutamayıp üzüntüyle dadıya fısıldamış. Biz hata mı yaptık dadı? Giderek gaddarlaşıyor oğlumuz gibi baktığımız insan. Sanırsın ki hükümdar gerçekten de onun babası. Oysa bak gamzelimize, bir insanın canının yanmasına bile dayanamadı. Ah, duymuş bu sözleri gamzeli kız ne yazık ki ama ne anlama geldiklerini anlayabilmek için duyduğunu belli etmemiş. Dadının sözlerini de işitmiş gamzeli. Mecburduk deyişini. Eğer hükümdar gerçekte bir oğlu değilse de kızı olduğunu duysaydı hem gamzelinin hem de sizin hayatınızı ömür boyu karartırdı deyişini ve artık çok da önemli kalmayan başka sözlerini. O an kızın dişleri kenetlenmiş sanki ve iyileştikten sonra bile günlerce kimseyle konuşmamış. Kimse anlamamış onun duyduğu 20 yıllık bir sırrın altında ezilmekte olduğunu. Hükümdarın oğluna kızdığını sanmışlar. Kinlendiğini sanmışlar. O yüzden de öğüt vermişler bolca. Yapma yavrum, tahtla savaşılmaz. Bak biz söylüyor muyuz her aklımıza geleni? Gençsin, bilmiyorsun daha. Sana karşı değil onun hiddeti. Onun derdi başka, bambaşka. Dinlememiş gamzeli onları. Kendisiyle ilgili olmasına rağmen bu sırrı ortak edilmemesine öfkelenmekteymiş asıl. O kadar kızgın, o kadar kızgınmış ki gözyaşları bile ondan kokup kaçmış. Derken yağmurlar başlamış. Günlerce süren sağanak yağmurlar. Sanki gökyüzü kızın yerine ağlıyormuş, şimşek onun yerine çakıyormuş. Derken bir gece herkes odasına çekilince yıllardır teyzesi sandığı dadının karşısına dikilmiş gamzeli kız. Ben gerçekten hükümdarın kızı mıyım? Donmuş kalmış dadı. Yer ayaklarının altından kaymış sanki. Dünyanın sonu gelmiş gibi. Cevap vermek istemiş ama ağzını açamamış kadıncağız. Devam etmiş kız. Duydum sizi hükümdarın karısıyla konuşurken. Yoksa annemle mi demeliyim? Neden sakladınız gerçeği benden? Ağırlığını taşıyamayacağıma mı sandınız? Peki ya bunu bana öğrenmiş olmamın ağırlığı? Bunu kolay taşıyabileceğimi nasıl anladınız? Cevap vermek istemiş dadı ama ağzını açamamış. Odadan çıkıp gitmiş Gamzeli. Mutfağa inmiş, ne yaptığını, niye yaptığını düşünmeksizin. O zaman anlamış ki aşçı da biliyor her şeyi. Kalan en son işleri toplamak üzere mutfaktaymış henüz yaşlı kadın ve dayanamayıp ona da sorunca kendisi hakkındaki sırrı bilip bilmediğini durum ortaya çıkmış. Aman demiş aşçı, aman kızım başkasına sorma sakın. Üç kişiden başka bilen yok çünkü sarayda diye devam etmiş yaşlı kadın. Biliyorum çok kızgınsın fakat emin ol senin kızgınlığın hükümdarın hiddetinin yanında hiç kalır. Pişman eder zorba senin doğduğuna. İlk iş olarak da annenle dadıyı cezalandırır. Bunları duyunca öfkesi kabarmış Gamzeli'nin. Bu sefer hükümdara karşı ama susmuş, içine atmış. Kendisine gözü gibi bakan üç kadın için yapmış bunu. Kendisi için ne yapacağını ise bilememiş aylarca. O günden sonra iyice içine kapanmış ve mutfaktan çıkmaz, kimseyle konuşmaz olmuş Gamzeli. Çaresizliği büyürken içinde ruhu kaçabileceği bir yer aramış sürekli. Öyle savaşmış, öyle savaşmış ki çaresizliğiyle, sonunda güçsüz kalmış. Sanki bir çukurdaymış da çıkamıyormuş bir türlü yukarı ve kimse ona yardım edememiş. Uzatıyorlarmış sırrın sahibi üç kadın ellerini kıza ama ulaşamıyorlarmış bir türlü ona. Sonunda anlamış dadı. Çaresizliğe düşen herkes gibi Gamzeli de kendi kendini çekecekmiş yukarı. Yeter ki aksınmış zaman. Çünkü yaralar bir tek o akınca iyileşirmiş. Gözleriyle sarar, düşünceleriyle kollar olmuşlar üç kadın Gamzeli kızı. Bir gün gerçekleşmiş duaları, kız geri gelmiş hayata ama bulduğu çare herkesin ağzını açık bırakmış. Bir öğlen hükümdarın yemeği hazırlanmaktayken mutfakta çekildiği köşesinden çıkıp masaya yaklaşmış Gamzeli ve üzerinde duran portakallardan üç tane seçip bahçeye çıkmış. Merakla arkasından bakmış mutfaktakiler. Görünce kızın portakalları sıra sıra havaya attığını ve tuttuğunu yere düşmeden onları anlayamamışlar olanı. Fakat ne olursa olsun aylar sonra onun yeniden gülümseyebildiğini görmekten mutluluk duymuşlar. Üç gün devam etmiş bu durum. Bir portakal havaya, havadaki avuca, avuçtaki havaya, sıra diğer portakalda. Derken birkaç gün sonra atlayıp zıplamaya başlamış Gamzeli kız. Bir de takla atmaya. O zaman hatırlamış dadı. Bir gün üzgün olduğu için şehre gelen panayıra götürdüğünü Gamzeli'yi. Henüz çocukmuş o zaman. Ve kimsenin güldüremediği yüzü panayırdaki bir soytarıyı seyrederken aydınlanmış. Demek diye düşünmüş dadı. Demek yüzünü yeniden güldürebilmek için bu sefer kendi soytarı gibi olmayı seçti benim Gamzeli kızım. Hem şaşırmış hem de gülmüş dadı bu duruma. Başarmış eskisi gibi olmayı Gamzeli. Hatta belki eskisinden bile neşeli. Takip edemiyorlarmış kızın hareketlerini. O kadar hızlı takla atıyormuş ki mesela göz açıp kapayıncaya kadar varıyormuş bahçenin sonuna. Bir burada, hop orada. Ayağa kalkınca da yüzüne yayılan bir aydınlık. Birdenbire renklenmiş mutfaktakilerin hayatı. Ne var ki çok sürmemiş bu durum. Çünkü rengi kaçıvermiş hayatın bir yaz günü öğle vakti. Zaman durmuş birden ve güneş takılıp kalmış havada. Ne ileri ne de geri olduğu yere sabitlenmiş sanki. Dünya dönmez olmuş, hava kararmaz. O gün saraydaki herkes anlamış, bir kehanette bahsedilen sonun başlangıcı yaşanmaktaymış. Şimdiki kahinin babası söylemişmiş bir gün böyle olacağını. Ölmeden ve yerini oğluna bırakmadan kısa süre önce uyarmışmış zorbayı. Ne zaman ki demişmiş, ne zaman ki güneş olduğu yerde takılıp kalacak, o zaman bilin ki zaman duracak. Nedenini sormayın. Çünkü nedeni benim içinde karanlık. Sonrasında da sizin ve meçhul bir düşmanınızın arasında mücadele başlayacak. Ya siz olacaksınız kazanan ya da düşmanınız ve o kazanırsa eğer devralacak tahtınızı. Aranızdaki mücadele bitene kadar da ne kimse doğacak ne de ölecek insanlar. Biriniz diğerini alt edene kadar akmayacak zaman. Bir gölge geçmiş hükümdarın yüzünden. Çok güvenilmiş kahinle. Ama ilk defa yanılmış olmasını dilemiş yaşlı adamın. Nasıl olabilir? Nasıl dönmeyi bırakır ki dünya diye mırıldanmış. Nedenlerine, nasıllarına ermez benim aklım. Ben sadece olacakları önceden hissedebilen yaşlı bir insanım diye cevaplamış karşısındaki. Sonrası bilinen hikaye. Zaman durmuş ve parlamaktayken her an, her saniye güneş tepede, İçleri kararmış insanların gittikçe. Ne var ki içi kararmayan bir kişi varmış sarayda, Gamzeli kız. O daha önce yaşadığı için çaresizliği kalbinin en derin köşesinde ve başardığı için çıkmayı, korkutamamış onu zamanın durması. O gizli gizli taklasını daha iyi atabilmenin derdindeymiş yalnızca. Derken bir gün kasıp kavrulmaktan etrafı zorba, yolları çakışmış Gamzeli kızla. Fark etmemişmiş kız zorbanın geldiğini karşıdan. Baba kız yüz yüze gelmişler avlunun ortasında. Dalgınlıkla yol vermeyi akıl edememiş Gamzeli. Buna sinirlenen zorba devam etmiş yürümeye ittirip eliyle kızcağızı. Yere düşmenin verdiği acıyla bağırmış Gamzeli. Ama canımı yaktınız. Hışımla dönmüş zorba ve bağırmış yanında yürümekte olan vezire. Atın bu densizi saraydan. Hükümdarla nasıl konuşulacağını bilmiyor daha. Emri hemen yerine getirmemiş vezir. Çünkü hükümdarın peşi sıra koşturmayı bırakırsa kendisini de kovulacağından endişe etmiş. Sıraya dizmiş o yüzden yapılacakları ve önce peşinden koşmuş hükümdarın. Bırakarak Gamzeli'nin kovulmasını ikinci sıraya. Kızın hayatı bir saniyelik bir karar olmuş zorbanın elinde. Her ne kadar dünyanın dönmeyi bırakmasından beri o bir saniyenin geçişini algılayamıyor olsalar bile. Haber mutfağa çabuk ulaşmış. Oradan da hükümdarın karısının kulağına. Herkes telaşlanmış kız için. Gamzeli ise sakinmiş. Vermişmiş o çoktan kendi kararını. Akşam olunca anlatmış da diye. Vezir yarın beni attırmadan ben sessizce ayrılacağım saraydan. Yalnız bilmiyorum nereye gideceğimi, nerede yaşayacağımı. Bir de onu çok sevdiğini söylemiş Dadı'ya ve artık kızgın olmadığını ona da, annesine de, aşçıya da. Anlıyormuş kız bütün bu yalan hayatın nedenini. Biliyormuş annesinin de Dadı ile aşçının da kendisini korumak için gerçekleri ondan gizlediklerini. Hem daha hızlı atabiliyormuş o meşhur taklasını, onları affedip de hafiflediği günden beri. Yalvarmış Dadı gitmemesi için Gamzeli'ye. Onu affettirmenin bir yolunu bulurlarmış belki. Fakat vazgeçmemiş Gamzeli. Konuşmadan geçirmiş o akşamı Dadı. Güneşin batmadığı bilmem kaçıncı ama bildiği kadarıyla en yıldırıcı akşamı. Henüz kimse uyanmadan sarayda, uyanmış Gamzeli ve iki parça eşyasıyla saraydan ayrılmış. İçi yanmış Dadı'nın bakarken bir tanecik Gamzelisinin ardından. Sonra da mutfağa koşmuş ve olanı aşçıya anlatıp ağlamış. Gamzeli'nin sırrını bilmiyor olsalar da, mutfakta çalışanlar bu çok sevdikleri kızın gitmiş olmasından iki yaşlı kadın kadar üzüntü duymuşlar. Dadının yeğeninin ardından ağladığını sananlar onu teselli etmek için yanına oturmuşlar. İşte dedi aşçı yardımcısına. İşte o senin işe başladığın sabahtı. Hani Dadı'yı teselli etmeye çalıştığımızı görüp de beni sürekli neler olduğunu anlatmaya zorladın dedi. Sonra da sustu yaşlı kadın. Sessizlik kapladı odayı. İşte yine saraydaydı. Avluda elleri bağlı beklemekteydi Gamzeli. Soytarı diyordu ona artık herkes. Ama yakıştıramıyordu aşçı. Bir türlü bu ismi. O hala bir tanecik Gamzelisiydi. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 56.